Ayrım 37, sayfa 489. At, Stephen James. 51 ismin de üstünden geçtim ama hiçbirini Rachel's kafeden gördüğümü hatırlayamadım. Ayrıca hangisinin John olduğunu tespit etmek için de yeterli bilgim yoktu. Ardından aklıma bir fikir geldi. John, reyhan saksısını ve el yazısıyla yazdığı notu Amy Lee'ne göndermişti. Benim dışımda şahsen temas kurduğu diğer tek kişi de oydu. Onu seçti Pat, aynı seni seçtiği gibi. Jane'in gazetesi tezgahın üzerinde açık duruyordu. Amy Lee'nin politikayla ilgili yazdığı köşeyi açarak başlığın hemen altındaki fotoğrafını işaret ettim. Jane'i bu kadın hiç buraya gelir miydi? Onayladı. Evet, onu daha önce de görmüştüm. Hiç ona takılan birilerini gördün mü, onu izleyen, belki takip eden? Başını iki yana salladı, hayır. Peki onunla buluşan birileri oldu mu diye sordu Çeyen. Flört etmeye çalışan, asılan birileri mesela. Genelde şu sarışın adam da olurdu ama bana gösterdiğiniz fotoğraflar arasında onunki yoktu. Reggie'nin saçları kahverengi Pat, bu başka biri dedi Çeyen. Janie'ye yalnızca bilinen kurbanların resimlerini göstermiştim. O 51 adamın her birinin değil. Devletin personel dosyalarının çoğunda bilgi eksikliği olduğunu ve fotoğrafların da eksik olabileceğini düşünerek isimleri kopyalayıp motorlu taşıtlar departmanının kayıtlarını kontrol ettim ve bu 51 adamın ehliyet fotoğraflarını hızlıca indirdim. Telefonu tekrar Janie'ye vererek tamam bir daha bak bakalım birlikte geldiği kişiyi bunlar arasında görebilecek misin? Yardımcı olabileceğimden pek emin değilim. Cheyenne rica etti. Lütfen, harika iş çıkarıyorsun. Nihayet Cheyenne'in de cesaretlendirmesiyle Jane'i telefona aldı. Gözlerimi kapattım ve Rubik küpünü zihnimde çevirmeye başladım. Amy Lee'nin umutsuzca kurtulmanın bir yolunu aradı. Ancak dolapta ayakkabılar, askılar, elbiseler ve gömleklerden başka bir şey yoktu. Bir şey olmalıydı. Kapıdan loş bir ışık sızıyordu. Dolabın içindekilere göz gezdirdi. Yok, hiçbir şey yok. Döndü, pozisyonunu değiştirdi. Bacağı elbiselerinden birine takıldı ve askının asılı olduğu demir çubuğun üzerinde sallandığını duydu. Ve oradan nasıl çıkabileceğini buldu. Bir sürü parçası olan bir yapboz. Sebastian Taylor'ı bulmayı kim başarabilirdi? Kim Grant Sigora ile işbirliği yapıp Richard Baskin suikastını planlayabilirdi? Kim benim görev gücü mensubu olduğumu bilebilir, kayıtlı olmayan telefon numarama ulaşabilir ve... Budur. Cheyenne kaşlarını çatarak ne diye sordu. Eğer haklıysam katil burnumuzun dibindeymiş başından beri. Üstelik yaptıklarını örtmek için de iyi bir mazereti varmış. Ama henüz emin değilim. Kontrol etmem gereken bir şey daha var. Denver ve DC arasındaki saat farkını hesap ettim ve Angela Knight'ın halen siber suç departmanındaki masasında olabileceğini tahmin ettim. Pat söyle dedi Cheyenne, sinirlenmeye başladığını seziyordum. Önce siber suçla bir konuşayım ama yine de John'un kim olduğunu biliyor olabilirim. ...103. Bölüm. Cheyenne'in telefonuyla Angela'yı aradım. Jane'i halen 51 kişinin ehliyet fotoğraflarına bakıyordu. Belki de yanılıyordum, belki. Angela yanıtladı. Buyurun, özel ajan. Angela, benim Pat. Az önce adresi gönderdim. Ne adresi? Paul Lansing'in. Gözlerimi kırpıştırdım. Angela, neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. 6 dakika önce geçmişte Minneapolis, Minnesota'da yaşayan Paul Lansing'in adresini belirlemem için e-posta attın ya. Huzursuz olmaya başladım. Ben öyle bir talepte bulunmadım. Senin bilgisayarından geldi. Paul Lansing için bir talep. Benim bilgisayarımdan. Bilgisayarını annemde unuttun Pat. Tessa babasının eski bir adresini bulmuş olmalı. Kızgınlıkla karışık tuhaf bir yalnızlık dalgası kapladı içimi. Angela, cevap gönderdim dedin değil mi? Evet, şaşkınlığı endişeye dönüştü. Neler oluyor? Bu bekleyebilir. John'u bul, sonra anlatırım. Ama ben seni tekrar arayana kadar bana başka posta gönderme. Şimdi sana daha önce gönderdiğim ses dosyalarını aç. Arayanın bulunduğu bölge konusunda merak ettiğim bir şeyler var.
Söylemiştim sana yerini tespit etmeyi.
Biliyorum, biliyorum. Fakat ilk çağrıdaki arka plan seslerini ayrıştırabilir misin? Konuşmanın iki tarafından alınan kayıtları birbirinden ayırıp her birini kendi başına analiz edebilir misin? Bu mümkün mü?
Tabii derken sesi pek isteksizdi. Biraz bekle.
Emily'in ellerini arkasında bağlayan iplerden kurtulmaya çalışarak başka bir elbiseyi daha yakalamaya çalıştı. Metal elbise askılarından birine bir ulaşabilseydi askının kancasını düğümleri çözmek için kullanabilirdi. Ancak şimdiye kadar 5 elbiseyi aşağı indirmeyi başarmasına rağmen askılar yere düşmemişti. Kendisini tutsak eden adamın yatak odasına doğru birini sürüklediğini duydu.
Acele et, acele etmelisin.
Sağa doğru olabildiğince eğildi ve bir elbise daha yakaladı, çekti, çevirdi. Elbise yere düştü. Bu kez omzuna çarpıp yüzünün hizasına gelen askısıyla birlikte. Sadece birkaç saniye sonra Angela'nın mırıldandığını duydum.
Bu çok garip.
Bu sözleri söylediğinde neyi kastettiğini anlamıştım. Çevre sesleri dedim, konuşmanın iki tarafında da aynı değil mi?
Evet. Ama bu demek oluyor ki ilk anonim ipucu
dispatch ofisinin içinden gelmiş.
Fakat bu?
Evet.
İşte diyerek ekrana vurdu Jane'i bu adam. Cheyenne ve ben fotoğrafı görebilelim diye telefonu bize çevirdi. Birkaç kez o muhabirle birlikte geldiklerini görmüştüm.
Daha fotoğrafa bakamadan kimi gösterdiğini biliyordum. Ari Ryman. Dispatch ofisinde ses kayıtlarını bize dinleten eski denizci. 4. gün katili.
104. bölüm. Cheyenne telefonunu geri vererek çabuk merkezi arayıp Ari Ryman orada mı öğren bakalım dedim. Ari'nin fotoğrafına bakarken yüzü şekilden şekilde girdi.
Dispatcher çocuk mu? John'un o olduğunu mu düşünüyorsun?
Evet düşünüyorum. Haydi lütfen birazdan anlatacağım.
Cheyenne aramayı yaparken ben de Janie'ye dönüp emin misin? O muhabir bu adamla mı gelirdi buraya diye sordum.
Evet, sesini alçaldı. Sanırım bir ilişkileri vardı. Burada uzun zaman çalışınca insanları izlemeye başlıyorsun. Böylece insanlar birbirleriyle... Bilirsin işte, anlıyorsun genelde.
Ari'den şüphelenmeme yol açan bulgular üzerinde düşündüm. Bir acil servis dispatcheri olarak kayıtlı olmayan numaralara ulaşabilirdi. Görev gücü mensuplarının adlarını bilirdi. Hastane ve morgla ilgili bilgiye ulaşması da mümkündü. Ayrıca eski bir denizciydi. Yakın dövüş eğitimi almış olmalıydı. Dispatch ofisinden yapılan arama. Bir de Amy Lee'inle birlikte Rachel's kafede takılıyor oluşu var ki burası açıkça katilin kurbanlarının peşine düştüğü yerde. Cheyenne telefonunu cebine koydu.
Ari Ryman bugün öğle yemeğinden sonra işe dönmemiş.
Nerede olabileceğini düşünürken tekrar etrafıma bakındım. Buraya Amy Lee'inle birlikte geliyor.
Elimiz mi mahkum insanların gözyaşlarını ifşa etmeye?
Lütfen Bayan Greer, kalpsiz olma. John...
Arkamı döndüm, Cheyenne'de yüz yüze geldik. Emily'in halen o korunan yerde mi? Kafasını salladı.
Bilemiyorum.
Telefonuna el attı yeniden. Janie'ye yardımı için teşekkür ettikten sonra Tessa'nın telefonunu cebime attım ve dışarı çıkmaya hazırlanıyordum ki Cheyenne seslendi.
Emily'in dün gece evden ayrılmış. Blackberry'sinin GPS'i ev adresini 7881 Doğu 8. Cadde'yi gösteriyor.
Haydi kapıya koştum, sırada o var, katil ona bir kalp vermek istiyor.
Evet, Amy Lee nihayet askıyı yakalamayı başardı. Çılgınca metal ucu çevirerek ellerinin bağını çözmeye çalıştı. Arabaya bindik. Sürüyle düşünce Tessa tepemi arttırmıştı. Arıyı yakalamayı kafama koymuştum ve Amy Lee ile kocasının başına gelmiş olabilecekleri düşünmekten kaçınıyordum.
Hayır Pat, Bryant'ın evine bıraktığı notta katil son 3 öyküyü bu gece anlatacağını yazmıştı.
Sen Denver'a döndükten sonra bu durumda halen yaşıyor olabilirler. Motoru çalıştırdım.
Cheyenne, Greer'lere bir iki ekip gönder.
Onu hallediyorum zaten. Telefonu kulağındaydı. Arabayı gürültüyle sürmeye başladım. Giovanni baygın yatan adamın üstündekileri çıkarttı ve yanına yatağın üzerine özenle yerleştirdi. Ardından neşteri aldı. Çevresinde mumların ışıkları kırpışmaktaydı. Ama Lee'nin dolabın içinde kıvrandığını duyabiliyordu. Bir an onu dinlemek için durdu. Elinde neşterle odanın diğer tarafına geçerek dolabın kapısını açtı ve kadının yarım düzine elbiseyi çekerek yere indirdiğini gördü. Askılardan birini ele geçirmeyi başarmış, ucuyla ellerini çözmeye uğraşıyordu. "Etkilendim," dedi. "Gerçekten etkilendim. Bu iyi bir fikir. Biraz daha uğraş bakalım. Birkaç dakika sonra yanına uğrarım. Bakalım ne kadar ilerleme kaydedebileceksin." Yatağın başına döndü. Neşteri adamın çıplak göğsüne yaklaştırdı. Tam batıracaktı ki dedektif Warren'ın 7881 Doğu 8. Cadde'ye iki ekip göndermelerini isteyen anonsunu duydu polis telsizinden. Giovanni durdu. Onu bulmuşlardı, geliyorlardı. O halde yataktaki adama ve elindeki neşlere baktı. Planda ufak bir değişiklik. Neşleri bırakıp Amy Lee'ni dolaptan çıkartmaya gitti. "Evine iki ekip gidiyor," dedi Çayan. "Şimdi anlat bakalım." Bir iki saniyede Ari'yi şüpheli bulmama neden olan hipotezi özetleyiverdim. Çayan dinledi, yorum yaptı. Sonra başını sallayarak, "Peki ya gerekçe, gerekçesi ne?" diye sordu. "Onu bulduğumuzda sorarız." Küpün bir araya gelmesi gerekenden çok fazla yüzü vardı. Önceliği belirlemek zordu. Derhal aramamız gereken en az dört kişi vardı. Bir köşeden öyle hızlı döndüm ki az kalsın aracın kontrolünü kaybediyordum. "Çeyen, benim için birilerini arar mısın lütfen?" "Söyle." "Reggie ve Amy Lee'ni bulmaya çalış. Hemen FBI saha ofisine gitsinler. Merkeze değil. Hayatları büyük tehlike altında." Tessa'nın babasını bulmak için benim bilgisayarımdan FBI'ın siber suç departmanına e-posta gönderdiğine hala inanamıyordum. Benden yardım isteyebilirdi, arkamdan iş çevirmemeliydi. Onunla konuşmadan önce kesinlikle sakinleşmem gerekiyordu. Ne söyleyeceğimi bulmalıydım. Bu yüzden onu aramadım. Aradığım yer dispatch ofisiydi. Evi izleyen memurlara içeri girmelerini bildirin, bilgisayarıma el koysunlar ve kızlarla kalsınlar. Tereddütlü bir ses tonuyla "Evet efendim" cevabını aldım. Kırmızı ışıkla geçerek E25'e döndüm. Amy Lee'nin kendi aracının bagajında yatıyordu. Adam bacaklarını çözmüştü ama elleri hala arkasında bağlıydı, ağzı da hala tıkalı. Garaj yolundan geri geri çıkıyorlardı. Garaj kapısının kapandığını duydu. Araba yola çıkarken korku dolu ve ironik bir sükunet anında kaçmak için bir yol bulamazsa başka birinin kitabında yalnızca bir bölüm olmaktan kurtulamayacağını fark etti. Ve bu birinin hayatının fırsatı olacaktı. Onun. Araba hızlandı. Ağzındaki tıkacın ya da motorun sesinin kendi yakarışlarını bastırmasını umursamadan bagajın kapağını olabildiğince hızlı tekmeledi ve haykırdı. Amy Lynn Greer telefonuna cevap vermiyordu ama Reggie'ye ulaşmıştık. Birkaç dakika konuştuktan sonra bana bilgi verdi. O sabah Amy Lynn'in evden çıktığını anladıktan sonra oğlunu kreşe bırakmış ve onu aramaya koyulmuştu. Cheyenne bana onun için arama emri çıkarttırmadığını, çünkü onu kendi bulmak istediğini söyledi. Onu korumak için, onu gözünün önünden ayırdığı için kendini suçluyormuş dedi. Direksiyona vurarak "Ama ne iyi" dedim. Hızlandım, sol şeride geçtim. Bu öğleden sonra Blackberry'sine bir GPS kilidi koydurmuş. Anlaşılıyor ki Sebastian Taylor'ın evinin yakınlarında New York'la bir görüşme yapmış. Bunu öğrenince Reggie de onu aramaya oraya gitmiş ama orada yokmuş. Yaklaşık 20 dakika önce "Evdeyim" diye mesaj atmış. Şimdi eve gidiyor ama ancak 15 dakikaya ulaşabilir. Jake'i arayarak durumu bildirdik. Kurt'u aramak geçti aklımdan ama hala Breckenridge'de evliliğini kurtarmaya çabalıyordu. Biz de patronunu, yüzbaşı Terrell'ı aradık. Cheyenne ona Ari Rayman olduğunu düşünüyoruz dedi ve bu bana bir şeyler çağrıştırdı. Mırıldanmaya başladım. Ari, hurry, Ari, hurry, dipnot,
Hurry İngilizce'de acele anlamına gelmektedir. Bir iki saniye sonra Cheyenne Terrell'la olan konuşmasını bitirmiş yüzüme bakıyordu.
Sen iyi misin?
Hurry demiyordu. Başını salladı. Kim hurry demiyordu? Cuma günü Grant Sikora ölmek üzereyken ambulansın yolda olduğunu söyledim önce. Sonra da silahı ona kimin sağladığını sordum.
O da yarım yamalak onu yakala, acele gibi bir şey söyledi.
Parçaları birleştirdi.
Sen de Ari dediğini düşünüyorsun.
Emin olamam tabii ama evet, sanırım bana bir isim söylemeye çalışıyordu, yardım istemeye değil.
Şu ana kadar öğrendiklerimize dayanarak bu mantıklı bir çıkarım olur dedi Cheyenne.
Evet değil mi? Doğrusu fazlasıyla mantıklı. Eğer Grant Ari'nin adını verdiyse bu her şeyi değiştirir. Cheyenne geçen haftanın mesai listesini görmek istiyorum. Bu davayla uzaktan yakından bağlantısı olan herkesi arıyoruz. Polis memurları, dedektifler, Oİ görevlileri, ayrıca hastane personeli ve adli tabibin ekibi. Baptist Memorial'a, bir de merkezi. İnsan kaynakları bunları çevrim içi dava dosyalarına yüklesinler.
Ne düşünüyorsun?
Hemen bir sonuca varmak istemediğimi düşünüyorum. Bir teorim var. Umarım yanılıyorumdur. En azından 70'le gitmesi gereken iki arabaya makas attım. 4 dakikadan kısa sürede Greer'ların evinde olacaktık. Polis merkezine giderken Giovanni dispatch ofise anons geçerek özel ajan Bowers için bir görev gücü helikopteri göndermelerini söyledi. Onun dışında hemen hiç kimse dispatch ofisine böyle bir talebi bu kadar hızlı gerçekleştirmeye ikna edemezdi.
Albay Freeman merkezde göreve hazır dediler, sizi helikopter pistinde bekleyecek.
Teşekkürler. Görüşme tamam. Giovanni işlerin bu yönde ilerlemesini pek beklemediği halde beklenmedik durumlara karşı bir iki plan geliştirmişti ve hazırdı. Yanında bir polis rozeti vardı. Böylece merkezin kapalı garajına girebilecekti. Buradan Amy Lee'ni servis asansöründen çatıdaki piste çıkarabilir ve madene uçabilirdi. Tessa başının ciddi belada olduğunun farkındaydı. Biraz önce o ve Dora siber suçtakilerin cevabını bekledikleri sırada Dora günlüğün geri kalanını da incelemiş, okumayı bitirmek üzereyken son birkaç gündür sözüm ona evi koruyan o iki sersem polis içeri dalmış, Patrick'in bilgisayarını odasından çıkartmış, Dora ile beraber ikisini alt katta salonda onlarla oturmak durumunda bırakmışlardı. Şimdi ikisini de ne odadan dışarıya bırakıyorlar ne de telefonu kullanmalarına izin veriyorlardı. Patrick gönderdiği postadan haberdar olmuş olmalıydı. Bu da mesajı o görmeden silmek imkansız demekti. Bu da öldü demekti. Özellikle FBI merkezinden gönderilen cevabı polisler gelmeden önce okumayı başardığı için.
Yaklaşmıştık. 2 dakika, belki daha az.
Cheyenne telefonunu indirip küfretti.
Merkez mesai listelerini 1 saat içinde hazır edebileceklerini söyledi.
1 saatte mi? O kadar?
Biliyorum dedi dişlerin arasından, biliyorum.
Başka. Thomas Bennett'in cinayetinin zamanlaması, uçuş programları, Bridget Marcello'nun Çin yemeği aldığı saat, madende 2 saat öncesinden beri yanan mumlar. Telefon çaldığında derin düşünceye dalmıştım. Kurt'un numarası ekranda belirdi, açtım. Önce bir cızırtı geldi, ardından adımı duydum.
Pat ızbaşı aradı, sesi kesiliyordu. Neler dediğini duydum.
Buradan sola dön diye bağırdı Cheyenne. Arabayı kaldırıma sürtüp gaza bastım.
Dinle Kurt.
Baconridge'de telefonun zar zor çektiğini biliyordum. Ama söylediklerimi duyduğunu ümit ettim. 2 hafta önce Sebastian Taylor'ın arabasından aldığımız tekerlek izlerinin takibatını kim yaptı?
Ne?
Lastik izleri. Onları incelenmesi için kime gönderdin?
Reggie Greer.
Cheyenne seslendi. İşte sağa dön. 4 bina aşağıda.
Siren sesi yok. Yanıp dönen ışıklar yok. Devriye ekipleri şimdiye burada olmalıydı. Kurt bir şey söyledi ama anlamadım.
Denver News Hanna'nın ölümüyle ilgili haber yapıyor mu? Makale yazıyorlar mı?
Evet.
Seninle kim röportaj yaptı?
Sesini alçalttı.
Orada Sheryl'le birlikteyim. Ben at kesi.
Emily'in Greer miydi?
Evet.
Sheryl ve sen tehlikedesiniz Kurt.
Seni rıyacağım.
Kurt. Sesi kesildi. Telefonu fırlattım. Greer'ların evine vardık. Arabadan atladım. Silahımı çıkartıp verandaya doğru koştum.
37. ayrımın sonu. Sayfa 503.